Evet sevgili kardeşler, tekrar Rabbimizin eşsiz sevgisiyle sizleri candan, yürekten selamlıyorum. Evet biliyorsunuz geçtiğimiz pazar günü 1. Yuhanna mektubunun 2. bölümünde yer alan tek bir ayet üzerinde çok geniş bir içeriği olmuş olduğu için tek bir ayet üzerinde, 17. ayet üzerinde geniş bir şekilde durmuştum. Ayetimiz şöyleydi. Dünyada, dünyasal tutkular da geçer. Ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar. Şimdi bu ayete dayanarak verdiğim başlık şuydu. Tanrı'nın istemi doğrultusunda yaşamak. Tabii ki hafta içerisinde üzerinde düşündüğümde aslında eksik kalan birkaç nokta olmuş olduğu için bugün buna biraz devam etmek istiyorum. Tam olarak içeriğini önünüze koyabilmek için sevgili kardeşler. Bu ilk bu ayetle ilgili yaptığım ilk konuşma, geçen haftaki konuşmanın konuşmayı şu şekilde noktalamıştım anımsarsanız. Rab Tanrı bizler için olan isteminin ne olduğunu tam olarak anlamamızı bizlerden istiyor. Çünkü neden? Bunu bizler çok net bir şekilde anlamamız, bilmemiz gerekiyor ki onu hoşnut edecek şekilde adımlarımızı atarak hayatımızı sürdürebilelim değerli kardeşler. Onun için bu gerçek Efeslere yazılan mektubun 5. bölümünde 17. ayette çok net bir şekilde vurgulanıyordu. Rabbin isteğinin ne olduğunu anlayın ifadesiyle. Gerçekten de Rabbimizin isteği bizler için nedir? Bunu gerçek anlamda anlamamız gerekiyor değerli kardeşler. Ve bunu söyledikten sonra şöyle devam etmiştim. Gözlerimizi dünyasal arzuların peşinden giderek değil, Tanrı'nın her gün için olan isteğinin ne olduğunu anlamak ve o isteğinin ne olduğunu bilerek onu bir şekilde yerine getirme gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. Eğer ona ait olduğumuzu söylüyorsak. Demek ki etkin olmanın, Rab'de etkin bir şekilde varlığımızı sürdürebilmenin, onu hoşnut edebilmenin yolu değerli kardeşler, Rabbin isteğinin ne olduğunu bilmek, anlamak, kavramak ve anladığımız o ilkeyi ya bağlı kalarak onu izlemektir değerli kardeşler. Peki bunun koşulu neydi? Geçen hafta söyledim ve bununla da noktalamıştım. Bunun da koşulu sözün ışığındaki her zaman söylediğim gibi sözün ışığında kalmaktır. Ve bu şekilde noktalamıştım geçen haftaki konuşmamı. Şimdi kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam etmek istiyorum. Evet tabii ki bizler için olan isteğinin ne olduğunu bilmek önemlidir ve gereklidir. Ama sadece Rabbimiz bizler için olan isteğinin ne olduğunu bilmemizi istemez. Aynı zamanda da onun yollarının, işlerinin ne olduğunu da ne yapar? Ona bağlı olanlara açıklar. Ki bunun en güzel, belirgin örneği gerçekten de Rab Tanrı'nın arkasından büyük bir istekle devam eden, onu izleyen Musa'ydı değerli kardeşler. Mezmur 103, 7. ayette bakın ne diyor? Kendi yöntemlerini diyor. Bu gerçi şöyle doğruluyor. Kendi yöntemlerini Musa'ya, ki bu çok önemli, işlerini İsraillere açıkladı. Yani onun halkı olan İsrail halkına ne yaptığını ama Musa'ya neler yaptığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Arada gerçekten de büyük bir fark olduğuna tanık oluyoruz. Bu farkı yaratan da Rab Tanrı'ya olan bağlılıktı değerli kardeşler. Evet, İsrail halkı gerçekten de Rab Tanrı'nın onlar için yaptığı mucizelere gözleriyle tanık olmuşlardı. Ama değerli kardeşler, o mucizelerin ne amaçla, ne için yapıldığını onların dik başlı oluşu nedeniyle tam anlamıyla anlamamışlardı. Ama Musa'ya baktığımız zaman bunun tam tersi olduğunu görüyoruz değerli kardeşler. Demek ki Musa sadece mucizelere tanık olmadı, Rab Tanrı o mucizeleri ne amaçla yaptığını, ne amaçla yerine getirdiğini de planlarının neler olduğunu da çok net bir şekilde Rabbi olan bağlılıktan dolayı biliyordu ve çok net bir şekilde anlamıştı değerli kardeşler. Onun için Rab Tanrı'yı hoşnut eden bir hayat olduğu için Musa Rabbin önüne geldiğinde şu ifadeyi kullanmaktan çekinmedi ki bu bence gerçekten çok çok önemli bir ifade. Çıkış 33. bölüme baktığımız zaman 13. ayete şöyle bir ifade yer alıyor. Gerçekten güzel bir örnek. Onun için bunu önünüze koymak istedim. Eğer benden hoşnutsan diyor Rab Tanrı'ya. Ey Tanrım, eğer benden hoşnutsan bana yollarını göster ki seni daha iyi tanıyıp hoşnut etmeye devam edeyim. Bu çok önemli bir gerçek. Yani Musa Tanrı'yla gerçekten çok yakın bir ilişkisi vardı. Yani Rab Tanrı'yı izleme konusunda büyük bir gayret içerisindeydi Musa değerli kardeşler. O yüzden İsrail halkı Rab'bin isteğinin ne olduğunu bilirken sadece yapılan mucizelere tanık olurken Musa ise onun nedenlerini, Tanrı'nın o mucizeleri ne amaçla yaptığını çok net bir şekilde biliyordu. Rab Tanrı'nın bizler için olan amacını, bakın Rabbin benim için olan planını, gerçekten de onun benim için ne yaptığını bilmek harika değil mi? Düşünün değerli kardeşler, sen biliyorsun ki Rab senin için ne yapmak istiyor? Rab Tanrı'nın senin için planının ne olduğunu anlıyorsun, görüyorsun. Ona olan yakınlığından dolayı. Bu harika değil mi? Bence çok harika bir şey. Peki o zaman bunun sırrı nedir değerli kardeşler? Rab Tanrı'nın benim için amacının ne olduğunu bilmenin sırrı nedir? Çok net bir şekilde burada gördük. Rab Tanrı'yı hoşnut eden bir hayat içerisinde olmamız lazım. Rabbi hoşnut eden ya da Rab Tanrı'yı hoşnut edecek şekilde adımlarımızı atmamız gerekiyor değerli kardeşler. O nedenle Musa Rab Tanrı'ya çok açık bir şekilde eğer benden hoşnutsan, yani benim hayat, yaşadığım hayat seni hoşnut ediyorsa şöyle diyor, bana yollarını göster. Eğer hoşnutsan bu hayattan, evet bana yollarını göster. Ve seni daha iyi tanıyıp hoşnut etmeye devam edeyim. Bakın burada bu ayete baktığımız zaman, okuyup geçmek istemiyorum bu ayeti. Onun için sıralamaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada sıralama çok önemli. Ne görüyoruz önce? Eğer benden hoşnutsan. Demek ki bir hoşnutluluk söz konusu. Eğer Rab Tanrı benden hoşnutsa bunun bir getirisi var. Nedir o? Bakın yollarının açıklanışı. Yani Rab benden eğer hoşnutsa o zaman yollarını, amacının ne olduğunu bana ne yapıyor? Açıklıyor. Şimdi Rab bana yollarının ne olduğunu açıkladığı zaman ben ne yapıyorum? Onu daha yakından tanıma imkanına kavuşmuş oluyorum. Ben eğer Rabbi daha yakından tanıdığım zaman o Rabbin nasıl bir Rab olduğunu, kavradığım zaman, özümlediğim zaman o zaman o kavrayış beni ne yapıyor? Daha istekli kılaraktan, sanki yelkenin arkasında esen o rüzgar gibi Rab ne yapıyor? Beni teşvik ederek, destekleyerek yol almamı sağlıyor değerli kardeşler. Çünkü bakın Musa bunu net bir şekilde söylediğinde nasıl bir noktaya geldiğini şu sözlerde okuyoruz. 34. bölüm çıkış 34:6. Yani Rab Tanrı'ya yakın bir duruş sergilemiş olması, Rabbi hoşnut eden bir hayat yaşıyor olmasının sonucunda Rab Tanrı'nın onun için amaç ne olduğunu bilmiş olmasının bir getirisi olaraktan ne yaptığı, Rab Tanrı'nın nasıl bir Tanrı olduğunu bakın nasıl ifade ediyor Musa 34:6'da. Rab acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı. Yani Rab Tanrı'ya olan yakın bir ilişkinin sonucu Rab Tanrı hakkında sahip olduğu bilgi buydu. Evet, benim ait olduğum Tanrı acıyan bir Tanrı. Benim ait olduğum Tanrı lütfeden, inayet eden bir Tanrı. Yani çabuk öfkelenen bir Tanrı değil. Öfkeleniyor ama çabuk değil. Sabırlı, sevgisi engin, geniş, kucaklayan nitelikte ve sadık bir Tanrı. Bakın, bu bilgiye sahip olmanın ön koşulu neydi? Musa'nın Rabbi olan yakınlığıydı sevgili kardeşler. Şimdi sadece Musa mı? Birçok Tanrı adamlarında biz bunu görebiliyoruz. Örneğin Yeni Antlaşma'dan bir örnek verelim. Petrus. Biliyorsunuz Petrus aslında birçok düşüşler yaşadı. Ama buna rağmen öyle bir noktaya geldi ki ait olduğu Tanrı'nın nasıl bir Tanrı olduğunu bakın nasıl ifade ediyor. Böyle bir gerçeğe ulaştığı için Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez ama size karşı sabrediyor. 2. Petrus mektubu 3. bölümde 9. ayette diyor ki herkesin tövbe etmesini istiyor. Petrus da böyle bir noktaya gelmişti. Ait olduğu Rab Tanrı böyle bir Tanrı. Evet, demek ki ben Rab Tanrı'yı, ait olduğum Rabbimi hoşnut ettiğimde, aldığım kararlarla, attığım adımlarla, davranışlarımla değerli kardeşler, sergilediğim tutum ve davranışlarla eğer ben Rabbi tatmin ediyorsam, Rabbi hoşnut ediyorsam ben bunu becerdiğimde o da ne yapıyor? Amaçlarının ne olduğunu, planlarının, tasarlarının ne olduğunu bana açıklayarak onu yakından tanımamı sağlıyor değerli kardeşler. Peki sadece onu tanımamı sağlayarak orada kalıyor mu? Hayır. Az önce ifade ettiğim gibi aynı zamanda da ne oluyor? Ben Rabbimi yakından tanıdığım zaman değerli kardeşler o zaman Rabbi izleme, onu takip etme yönünde ama nasıl hoşnut edecek şekilde takip edebileyim diye destek veriyor o anlayış değerli kardeşler. Onun için çıkış 33'te okuduğumuz gibi 13. ayette yollarını göster ki diyor seni, bakın burası çok önemli, seni daha iyi tanıyıp tanıdıktan sonra ne oluyor bakın hoşnut etmeye devam edeyim. Demek ki Rab Tanrı'yı tanıdıkça, onun değerli kardeşler harikalarını keşfettikçe, onun nasıl bir Tanrı olduğunu kavradıkça, özümledikçe onu hoşnut etme gayreti içerisinde yaşamıma devam ediyorum, edebiliyorum. İşte onun istemini bilmek değerli kardeşler, onun istemi doğrultusunda hayatımızı yaşamak işte bu kadar değer, önem katıyor bizim hayatımıza. Emin olun, Rab Tanrı'nın ne yaptığını bilmek ve yapmakta olduğu şeyleri ne amaçla ve niçin yaptığını bilmek bizler için de önemlidir. Ne için? İman hayatını doğru bir şekilde, onu tatmin edecek, hoşnut edecek şekilde sürdürebilmek için değerli kardeşler. Çünkü ait olduğumuz Rab Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu bilmiş olmamız bizim yüreklerimizde önemli bir hareket sağlıyor. Bakın nasıl bir hareket sağlıyor? Bunu da Efeslere yazılan mektubun 6. bölümünde Pavlos harika bir şekilde 6. ayetin 2. kısmında önümüze koyuyor. Bakın nedir? Onu hoşnut etme arzusuyla yerine getirmek, Mesih'in kulları olarak Tanrı'nın isteğini candan yerine getirin. Bakın, nasıl bir ayrıcalık veriyor bize? Biz onu gerçekten tanıdığımızda bizi daha çok alevlendiriyor. Harika bir Rabbimiz var. Bizim Rabbimiz böyle bir Tanrı diyoruz. Ve bu bilgi, bu edinim bizi onu izleme yönünde bir hareket sağlıyor. Değerli kardeşler, o zaman yapmış olduğumuz, yerine getirmeye çalıştığımız hizmet ya da yaptıklarımız mışçasına değil, içten candan, yani yarım bir yürekle değil, içten olması gerekiyor değerli kardeşler. Eğer onu memnun etme gayreti içinde olursak, olduğumuzda, o zaman yaptığımız iş de üstün bir değer, üstün bir anlam ifade etmiş olacaktır. O zaman bu Efeslere 6. bölümdeki ayete baktığımızda, 6. bölümün 6. ayetine, o zaman burada başka harika bir sonuç karşımıza çıkıyor. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Onun isteğini konuşup anlatmak yerine candan yerine getirmek olmalıdır. Demek ki sadece anlatanlar, sadece konuşanlar değil, konuştuğumuzu da yapabilenler, yani başka bir ifadeyle sözünde duranlar olmamız gerekiyor. Bakın değerli kardeşler, kimseyi küçümsemiyorum. Hepimizin zayıflığı olduğunu söyleyebilirim. Aslında birçok imanlının, imanlıda eksik olan da bu noktadır değerli kardeşler. Evet, her fırsatta Rab Tanrı'ya ait olduğunu söylüyor ama hayatına, yaşamına, aldığı kararlara, gidişatına baktığınız zaman gerçekten de değerli kardeşler, söylediği gibi, anlattığı gibi hayatını sürdürmüyor. Evet, laf salatası yapmak, yani konuşmak yerine icraat, yani uygulamaya sokmak çok çok önemli değerli kardeşler. Ama yapmış olmak için değil tabii ki. Canla başla. Yani yarım bir yürekle değil, içten, candan Rabbi hoşnut edecek, memnun edecek şekilde yapanlar olmamız gerekiyor. İşte o nedenle Rabbimizin kendisi de Matta 7. bölümde çok net bir şekilde bu gerçeği önümüze koymuştur değerli kardeşler. Matta 7. bölüme baktığımız zaman 21. ayete, orada ilginç bir ifade kullanıyor. Aslında bazen yanlış anlaşılan bir ayet ama bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Diyor ki ayet bana, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, yani sözde Ya Rab, Ya Rab diye seslenen herkes göklerin egemenliğine girmeyecek diyor. Ancak göklerdeki babamın isteğini, yani babayı hoşnut edecek şekildeki, kendisinin hedefi amacı da buydu. Yaptıklarıyla ne yaptı? Ait olduğu babayı hoşnut etti. Bizden de Rabbimizin beklentisi onu hoşnut edecek şekilde hayatımızı sürdürmektir. İsteğini yerine getiren diyor, girecektir. Demek ki burada hemen bu gerçeği söylemek istiyorum. Tabii ki Tanrı'nın o görkemli yuvaya girebilmenin koşulu tabii ki imandır değerli kardeşler. Yani onunla birlikte yürümeye karar vermiş olan kişi için geçerli olan bir şeydir ve kesindir. Yuhanna 3. bölüm 36. ayette ifade ettiği gibi. Oğla iman edin diyor, sonsuz yaşamın vardır. Bu kadar kesin, bu kadar net. Ama imanın, yani ona bağlanmış olmanın da bir getirisi var. Nedir? O imanı yansıtan meyveleri hayatımızda göstermek, yani yapmaktır, yerine getirmektir değerli kardeşler. Başka bir ifadeyle icraat, yani eylemler imanın sonucudur. Yani kök imansa eğer değerli kardeşler, meyve de kökün toprakta kalmış olmasının sonucudur. Nasıl meyve getiriyor? Ağaç toprakta kalması gerektiği gibi. Aynı şekilde bizim iman hayatında sergilediğimiz örnek bir tutum ve davranışlar benim kimde kaldığımı gösteriyor. Benim Rab'de kalmış olmamın, kalmış olmamın bir getirisi olaraktan doğru olan işler benim hayatımda yansıyor değerli kardeşler. Demek ki şöyle diyebiliriz. Rab İsa Mesih'e iman etmeden, onunla birlikte yürümeye karar vermeden Tanrı'nın isteğini yerine getirebilme yönünde hareket etmek zaten imkansız. Sen iman etmelisin ki iman ettiğinin kişinin yönünde hayatını sürdürebilirsin. Rabbimiz bu sözleri kim için söylemiştir? Değerli kardeşler, bakın, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab deyip ama sırtını Rab Tanrı'ya dönmüş olan kişiler için söylemiştir. Yani İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul ettikleri, etmedikleri halde, kabul etmedikleri halde onu kurtarıcı olarak tanıdıklarını söyleyen kişilere değerli kardeşler uyarı niteliğinde söylemiştir. Yani ağızda sakız, Rab Rab demekle bu iş olmuyor. Onun için dedim, laf salatası yapabilirsin, çok şey söyleyebilirsin ama söylediklerin senin hayatında yansıyor olması lazım değerli kardeşler. Onun için icraat, onun için çok önemli bir değer değerli kardeşler. Demek ki o zaman Rab Tanrı'nın isteğini yerine getirenler, yani iman etmiş olanlar kesinlikle girecektir. Yani itaat ettiğimiz oranda onun istemini yerine getirmiş ve onu hoşnut etmiş oluyoruz. Demek ki hedefimiz, amacımız bu olması gerekiyor. Nedir o? Onu hoşnut etmek. Yani onun istemi ve isteği doğrultusunda adımlarımızı atmak, yaşamak. Yapılması gereken değerli kardeşler, Romalılar 12. bölümde ifade edildiği gibi bu çağın gidişine uymamaktır. Yani biliyorsunuz dünya sanatıyla, müziğiyle, siyasetiyle, bir takım düşünce kalıplarıyla ne yapıyor? İster istemez bize biçim vermeye çalışıyor. Rabbim bize burada söylemek istediği, dünyaya bağlı kalmayın, dünyasal istekler doğrultusunda yaşamayın demiş olmasındaki neden değerli kardeşler? O ilkeler, dünyasal ilkeler sanatıyla, müziğiyle az önce ifade ettiğim gibi sana biçim vermesine, seni biçimlendirmesine, şekillendirmesine izin vermeyeceksin değerli kardeşler. Neden? Bakın burası çok çok önemli. Çünkü Rabbimiz bizleri nereden kurtardı? Bu dünyadan kurtardı. Bu dünyadan kurtarmak için hayatını o acımasız çarmıhta feda etti. Yani bu dünyadan kurtarmak için hayatını feda etmiş olması karşısında ben nasıl olur da dünyasal isteklere bağlı bir şekilde kendi bedenimi tatmin etmek için o isteklere bağlı bir şekilde hayatımı sürdürebilirim değerli kardeşler. İşte o nedenle haberci Pavlos 12. bölümde değerli kardeşler 2. ayette harika bir şekilde bakın ne güzel önümüze koyuyor. Diyor ki bu çağın gidişine uymayın. Bizi uyarıyor. Bu çağın gidişine takılıp gitmeyin. Demek ki o zaman ne yapacağız? Bu çağın gidişine uymayacağız. Peki ne yapacağız? Bakın ne diyor? Ayetin devamı çok önemli. Diyor ki Tanrı'nın diyor iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin diyor. Peki bu değişim nasıl olacak? Sorulması gereken soru bu. Bu değişim nasıl olacak? Her zaman ifade ettiğim gibi Rab, en önemli ilke Rabbin sözü ışığında ve iman aracılığıyla yüreklerde konut kurmuş olan kutsal ruhun yönetimi altında kalarak değerli kardeşler adımlarımızı atmakla mümkün. Eğer bizler söze ne kadar bağlı kalırsak yani itaat edersek o oranda da onun isteğini yerine getirebilme konusunda daha yeterli, daha becerikli hale de gelmiş oluyoruz. O yüzden Pavlos, haberci Pavlos Kolose'deki imanlara yazarken bu konuda dua ettiğini söyleyerek ne yapıyor? Bizleri de teşvik ediyor değerli kardeşler. 4. bölüm 12. ayette Koloseliler. Tanrı'nın her isteğinden emin, yetkin kişiler olarak ayakta kalasınız diye. Bakın ayakta kalasınız diye sizin için her zaman duayla mücadele ediyor. Amaç ne? İman olan bizlerin Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu bilme konusunda değerli kardeşler olgunluğa doğru adımları atarak ilerlemek. O zaman yine başka bir soru sorayım yeri gelmişken. Bir kişi Rabbin isteğinin ne olduğunu nasıl keşfedebilir? Çok basit, çok net. Benim size konuştuğum gibi Rab Tanrı konuşmuyor. Nasıl konuşuyor? Evet, sözü aracılığıyla. Kutsal Ruh'un açıklamasıyla ben eğer söze yakınsam, Kutsal Ruh da ne yapıyor? Okuduğum sözü anlayabilme imkanına beni kavuşturuyor. Demek ki söze yakın kalarak değerli kardeşler, Rab Tanrı'ya kendini adamakla, teslim olmakla. Yani bu süreç nasıl başlıyor? Çok ilginç. Bu süreç kendini ona adamakla, yani kendini Rab'be gerçek anlamda sunmakla bu sürecin başladığına dikkat edin. Romalılar mektubunda ifade ettiği gibi 12. bölüm 1. ayette. Bedenlerinizi diyor diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden diyor. Bakın Tanrı'yı hoşnut etmek bizim hedef ve amacımız olmalı değerli kardeşler. Diyor ki evet Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Demek ki sunmakla kendimizi vermekle bu süreç ne yapıyor? Başlamış oluyor. Peki burada dikkat ederseniz bedenlerimiz nasıl tanımlanıyor değerli kardeşler? Tanrı'yı hoşnut eden kurbanı olarak. Biliyorsunuz eski antlaşma döneminde bir kurban sunma alışkanlığı vardı. Ritüel olarak da değerli kardeşler. Yani bu sunulan kurban, sunakta sunulan kurban, sunakta yakıldığında o kurbandan yükselen koku, Rab'be yükselen hoş koku niteliğindeydi. Ama bugün günümüzde değerli kardeşler tapınak var mı? Hayır yok. Tapınak yoksa sunak da yok. Sunak yoksa kurban da yok. O zaman peki kurban yoksa ben nasıl Rabbi hoşnut edebilecek kokuyu, kokunun yükselmesine neden olabilirim? Şudur. Yaptığım dua, tapınışım, hizmetim, değerli kardeşler duruşum, davranışlarım Rabbe yükselen hoş koku niteliğindedir. Demek ki tapınışımızla, hizmetimizle, davranışlarımızla tüm yaşamımız onu hoşnut edebilecek yeterlilikte, nitelikte olması gerekiyor. Bakın değerli kardeşler bu çok basit bir ilke ama söylemek istiyorum. Bir canlı ne ise, yani karakteri ne ise onu hayatında sergiler. Örneğin kartal. Şimdi kartala baktığımız zaman başka bir yanına hayvan koyalım, leylek diyelim. Şimdi ikisi de uçabiliyor değil mi? Ama kartalla leyleğe baktığımız zaman her ikisinin de davranışları farklı. Çünkü kartal uçmuş olmasına rağmen davranışı farklı, leylek de uçmuş olmasına rağmen davranışları farklı. Eğer sen, ben Rabbe aitim, Rab Tanrı'nın çocuğuyum eğer diyorsan, yeniden doğduğunu ifade ediyorsan, o zaman ona ait bir şekilde, ona layık bir şekilde, onu onurlandıracak bir şekilde hayatın olması gerekiyor. Yani senin hayatına bakanlar, emin olun değerli kardeşler, fiziksel anlamda tabii ki söylemiyorum ama ruhsal kapsamda Rab senin hayatında yansıması gerekiyor değerli kardeşler. Bunun altını önemli çizmek istedim. Demek ki söylemlerim, tutum ve davranışlarım, yaşam tarzım kime ait olduğumu yansıtmak zorunda. Demek ki başka bir ifadeyle şöyle söyleyeyim. Rabbin taraftarları olmayalım. Onun izleyicileri olalım. Bakın Rabbin taraftarları çoktu. Ama onu izleyenler çok değildi. Onun için taraftar olmak ile izlemek çok çok farklı şeyler. Eğer sonuç buysa değerli kardeşim, o zaman ona hoş koku olabilmek, onu hoşnut edebilmek için o zaman ayaklar nasıl bir konumda olması gerekiyor? Tanrı'nın yolunda adımları atar şekilde olması gerekiyor değerli kardeşler. Demek ki Tanrı'nın diye hoşnut edecek şekilde adımlar atılırken ne olacak? Onu izlerken ne olacak? Dudaklar da gerçeği konuşacak ve kurtuluş müjdesini, gerçek olan o kurtuluş müjdesini her fırsatta insanlara paylaşma gayreti içerisinde olması gerekiyor. Evet, ama diğer taraftan da peki ellerimiz, kulaklarımız, gözlerimiz ne olacak? Ellerimiz düşmüş olanları kaldırmasını bilecek. Kulaklarımız ise sıkıntıda olanları duyacak ve dinleyecek. Yani duymakta kalmayacak, harekete geçip gereği neyse onu hikmetli bir şekilde yapacak. Ve gözlerimiz de ne yapacak? Tanrı'ya odaklı bir şekilde olacak. Yani Tanrı'ya bakmayan gözler değil, Tanrı'ya odaklı gözler olmak zorunda. Yani gerçek imanlı, Romalılar 8. bölüm 13. ayet ifade ettiği gibi bedenimizin kötülüklerini ruhla öldürecek ama diğer taraftan da bedenimizin üyelerini, yani bütün parçalarını Tanrı'ya sunmayı da bilen, kişiler olacaktır. Çünkü kime ait olduğumuz bedenin işlerinden ne yapıyor? Kendini gösteriyor. İşte o nedenle kutsal kitapta onları diyor meyvelerinden tanıyacaksınız, gerçeği önümüze konulmakta değerli kardeşler. Demek ki bizler o zaman bedenimizin bütün parçalarını ne yapacağız? Romalılar 6. bölüme baktığımız zaman 13. ayete orada diyor ki doğruluk araçları diyor. Yani kötülüğün araçları olarak değil, doğruluk araçları olarak Tanrı'ya sunmak zorundayız. Başka bir ifadeyle dünyanın değil, Tanrı'nın isteğine uygun olarak Rab Tanrı'nın bizi değiştirmesine izin vermek zorundayız. Aksi halde Romalılar 8. bölümde ifade ettiği gibi Tanrı'yı hoşnut edebilmek, değerli kardeşler, onu mutlu edecek şekilde yaşamak imkansız hale gelecektir. Onun için Romalılar 8.8'de diyor ki benliğin denetiminde olanlar diyor Tanrı'yı hoşnut edemezler. Nokta. Bu kadar açık, bu kadar net değerli kardeşler. Evet, sen bir birey olarak, Rabbin çocuğu olarak kendi üzerine düşüne yaptığında ne yapıyor Rab Tanrı da her zaman ifade ediyorum. Kendi üzerine düşeni yaparak sana muhteşem bir özellik kazandırıyor. Bakın, Bunun, bu özelliğin ne olduğunu da yine Romalılar Mektubu 12. bölümde bize açıklanıyor. Bakın bu çok önemli bir özellik 2. ayette. Ne diyor? Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek. Rabbin isteği gerçekten Rab'den mi değil mi? Bunu ayırt edebilmek çok önemli değerli kardeşler. Ama ben onu, ona yakın, onu hoşnut edecek bir hayat yaşadığım zaman Rab bana muhteşem bir özellik, özelliği elde etmemi sağlıyor değerli kardeşler. Çok açık bir şekilde Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek. Bakın, tekrar söylüyorum. Neyin sonucu? Bedenlerimizi yarım değil, tam anlamıyla vermiş olmanın, teslim etmiş olmanın, ona adanmış olmanın sonucu. Evet, bunun sonucunda ne oluyor? O zaman işte biz kendimizi bütününe teslim ettiğimizde zihinlerimiz Tanrı sözü ve ruhu tarafından ne oluyor? Yenileniyor değerli kardeşler. Evet, zihin yenilendiği zaman, yenilenmiş olan zihin aracılığıyla ne oluyor? Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu da ayırt edebilecek noktaya gelebiliyoruz. Ya da o yönde hareket etmiş oluyoruz. Bildiğiniz gibi Rabbi tanımadan önce neyin kölesiydik? Günahın kölesiydik her birimiz. Yani bedenlerimizi bir şekilde kendimizi tatmin etmek için kullandık. Ama iman sonrası ne oldu? Bu değişmedi mi? Tabii ki değişti. Değişmesi gerekiyor zaten. Değişmiş olan bu bedenlerimizi Rabbe onur ve yücelik getirmek için kullanmak gerekiyor. Zaten kullanmamız da gerekiyor. Bu gerçek, bakın, Korintoslara yazılmış olan ilk mektupta şöyle destekleniyor değerli kardeşler. 6. bölüm 19 ve 20. ayetlerde. Bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizde kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. Nasıl yücelteceğiz? Kurban keserek değil. Verdiğimiz hizmetle, aldığımız kararlarla, yaşam biçimiyle Rab Tanrı'ya onur ve yücelik getireceğiz değerli kardeşler. Sahip olduğumuz, içimizde konuş kurmuş olan ruh sayesinde değerli kardeşler. Evet, onun öncülüğünde, kutsal ruhun öncülüğünde hizmet ederek. Ve anımsayın, Rabbimizin kendisi de yaşamış olduğu hayatıyla, vermiş olduğu hizmetle değerli kardeşler ne yaptı? Ait olduğu babaya yücelik getirebilmişti. Şimdi bu aynı ilke bizim hayatımızda da görülmek zorunda. Nasıl görünecek? Az önce ifade ettiğim gibi bedenlerimizin üyelerini doğruluk araçları olarak sunarak değerli değerli kardeşler. Demek ki bu gerçek şöyle onaylanıyor Romalılar 6. bölümde. Ayeti tam olarak da okumak istiyorum. 13. ayet 6-13. Bedenlerinizin üyelerini haksızlığa araç ederek günaha sunmayın. Bakın, bedenlerimiz günaha sunmak için kurtarılmadı. Diyor ki kendinizi Tanrı'ya adayın. Bakın, bedeninizin üyelerini diyor doğruluk araçları olarak Tanrı'ya sunun. Demek ki ayaklar Tanrı yolunda, dudaklar gerçeği anlatacak ve gözlerimiz de Rab Tanrı'ya odaklı bir şekilde yola devam edecek. Demek ki bedenlerimizi kirli amaçlar doğrultusunda değil, Rabbimize ait olduğumuz Rab Tanrı'ya onur ve yücelik getirmek için kullanmak zorundayız. Eğer onun kanı aracılığıyla satın alındığımızı söylüyorsak, yani ona ait olduğumuzu söylüyorsak, Tanrı'nın çocukları olduğumuzu eğer kabul ediyorsak. Emin olun değerli kardeşler, eğer bir imanlı dünyasal değerlere, istek ve arzulara bağlı bir şekilde hayatını sürdürürse değerli kardeşler, gerçekten de Rabbimizin isteminin ne olduğunu, yollarının, planlarının ne olduğunu asla ve asla bilemeyecektir. Ama ona bağlı bir şekilde adımlarını atmış olan imanlı için, yani taraftar değil de izleyici olanlar için değerli kardeşler bu geçerli değil. İşte o nedenle Rabbimizin kendisi de Yuhanna yanılmıyorsam 7. bölümde 17. ayette eğer bir kimse Tanrı'nın isteğini yerine getirmek istiyorsa diyor, bu öğretinin Tanrı'dan mı olduğunu yoksa kendiliğinden mi konuştuğunu bilecektir. Bakın çok önemli bir ifade. Demek ki Rab'be yakınlık, Rab Tanrı'nın babaya olan yakınlığı gibi benim, beni kurtaran Rab'be olan yakınlığım, değerli kardeşler, bağlılığım, adanmışlığım nedeniyle bakın ne konuştuğunu ve niçin konuşması gerektiğini Rabbimiz çok iyi biliyordu. Eğer sen de değerli kardeşim, Rab ile olan ilişkinde içtensen eğer, gerçekten de onun sözü ışığında yaşama konusunda gerçekten samimisen, yani onun isteğinin ne olduğunu bilme konusunda eğer içtensen, samimisen, Tanrı sözü aracılığıyla bunu da sana kesinlikle açıklayacaktır. Yani sen gerçek anlamda sözü eğer okuduklarını, anladıklarını eğer hayatına sokarsan, o elde ettiğin değerleri yaşamına eğer sokarsan, yani itaat edersen, zaten ruhsal bilgiye erişmenin, ruhsal bilgiye kavuşmuş olmanın koşulu da itaattır zaten. İtaat eden bir hayat, Rabbin benim ile ilgili olan düşüncelerin ne olduğunu bilmem mümkün hale geliyor. İtaat çok çok önemli, ön koşuldur. O zaman ne oluyor ben bunu yaptığım zaman? Yani okuduğumu, anladıklarımı, o değerleri hayata soktuğum zaman sözde ne oluyor? Aynı 119. mezmur 105. ayette ifade ettiği gibi ne oluyor? Adımlarım için çıra, yolum içinde ışık olmaya devam ediyor. Yani itaat ettiğin söz aracılığıyla kutsal kitapta yer alan tüm gerçekleri, tüm açıklamaların doğru ve yerinde olduğunu anlamış oluyorsun. Evet, bildiğiniz gibi değerli kardeşler, yaşam içinde yol alırken bazen biliyorsunuz açık, bazen de kapalı kapılarla yüz yüze gelebiliyoruz. Olmamız gereken noktaya gelmek için bazen biliyorsunuz kapılar ne oluyor? Yüzümüze kapanabiliyor. Bazen de devam edebilmek için tam tersi oluyor. Nedenlerini anlamasak da kapılar ne oluyor? Açılabiliyor. Kapıların kapanma ya da kapıların açılma nedenlerini anlayabilmek için söz ne yapıyor bize? Öncülük ediyor bizlere konuşarak. Kutsal Ruh'un yardımıyla. Demek ki konuşarak, açıklamada bulunarak bizleri aydınlatan Tanrı'nın sözü aracılığıyla ne yapıyoruz? Durumları daha iyi anlayabiliyor ve daha doğru değerlendirme yapabiliyoruz. Ama birçokları tam tersini yapmakta. İçinde bulunmuş olduğu duruma, yani hoşuna gitmeyen duruma bakıp Tanrı sözünü eleştirerek değerli kardeşler. Rab bizim durumlara değil, onun sözüne odaklanarak durumları değerlendirmemizi, yani onun gözüyle bakarak durumları değerlendirmemiz gerekiyor. Evet, belki son olarak da şunu söylemek istiyorum. Tabii ki içinde bulunduğumuz durumlar aracılığıyla değil sadece, aynı zamanda da dua aracılığıyla da, bakın bu da çok önemli, dua aracılığıyla da, yani Rab'be yakın olmak, evet, onun sözü ışığında adımlar atmak, evet, önemli. Ama dua aracılığıyla da Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü dua da bizi ne yapıyor? Rab Tanrı'ya yaklaştırıyor. Örneğin aldığımız bir karar için dua ettiğimizde Kutsal Ruh ne yapıyor? Bize sözü aracılığıyla konuşuyor. Doğru mu? Evet. Demek ki içimizdeki ses durumlar içindeyken nasıl davranmamız gerektiğini, ne yapmamız gerektiğini ne yapıyor? Bize yön veriyor. Ama içimizdeki sesi dinlerken değerli kardeşler, Rabbin sözüne de uygun olması gerekiyor. Neden? Çünkü hisler, duygular bizleri her zaman yanlış, kötü yola sapmamıza neden olabilir. İniş çıkışlı olduğu için his ve duygular. O nedenle sürekli Tanrı sözüne başvurmamız gerekiyor, denek taşı gibi. Bu çok çok önemli. Rabbin sözü, bakın, Rabbin sözü önden bizi çekiyor olması lazım. Duygu ve hisler değil. Duygu ve hisler sözün arkasından gelsin, onu izlesin. Ama duygu ve hisler bizi çekmesin. Değerli kardeşler, Rabbin sözü bize öncülük etmesi gerekiyor. Onun için Yuhanna 17. bölümde Rabbimizin ifade ettiği gibi bedenen evet bu dünyadayız. 11. ayette ifade ettiği gibi. Ama ruhsal kapsamda düşündüğümüz zaman evet bedenen buraya aitiz ama ruhsal kapsamda bu dünyaya ait olmadığımız kesin. Kutsal sözün ifade ettiği gibi. Yuhanna 17-14'te diyor ki ben dünyadan olmadığım gibi onlar da yani onun ardından giden bizler de diyor ki dünyadan değiliz. O zaman gönül rahatlığıyla şunu diyebilir miyiz değerli kardeşler? Şu anı yani günü yaşamak için değil, şu anı yaşamak için değil, Rabbin istemi için, onu hoşnut etmek için yaşamamız gerekiyor. Bakın Matta 7. bölüme baktığımız zaman ya da Luka 6. bölüme baktığımız zaman biliyorsunuz orada farklı zemine evini inşa eden kişiler, iki kişi hakkında anlatılıyor. Ve bu iki kişinin durumuna baktığımız zaman çok güzel bir örnektir değerli kardeşler. Biri biliyorsunuz kumun üzerine binayı inşa ederken diğeri de ne yapıyor? Kaya üzerine bina ediyor evini. Şimdi kaya üzerinde evini bina etmiş olduğu için yani bu ne demektir? Tanrı'nın istemi doğrultusunda adımlarını atmış olduğu için, onu hoşnut edecek bir hayatı yaşama gayreti içerisinde olmuş olduğu için, bakın Luka 6:48'de şöyle diyor. Böyle bir kişi, yani Rabbi hoşnut edecek bir şekilde yaşayan kişiyi evini yaparken, hayatını biçimlendirirken, öyle diyelim, hayatına biçim verirken, diyor ki, toprağı kazan, derinlere inip temeli kaya üzerine atan adama benzer. Kabaran ırmak o eve saldırsa da yani sıkıntı ve sorunlar, koşullar ne olmuş olursa olsun, neyle karşılaşmış olursa olsun onu sarsmaz diyor. Bakın Pavlos da aynı gerçeği farklı bir şekilde dile getiriyor. Nerede? Korintos'a yazılan ilk mektupta 3. bölümde 11'den 15'e kadar okuduğumuz o küçük minicik parça içerisinde. Kişi İnşa ederken yani hayatına biçim verirken Rabbin sözü ışığında hayatına yön vermeye çalışırken inşa ederken hayatını diyor ki orada altın, gümüş ve değerli taşlarla kimi de yanıp yok olup giden tahta, ot ya da kamışla inşa eder diyor. Bu şekilde bir ifade kullanıyor. Yani geçip gidici şeylerle değil, kalıcı olana sarılmak zorundayız. Bakın, saman yığınları bile uzaktan görülebilir. Wow dersin, şuraya bak. İnsanı cezbedebilir ama bir anda yok olup gider. Bir tek alevle. Ama Rab Tanrı'ya bağlı bir şekilde hayatını sürdüren kişi, Rab Tanrı'dan zevk alarak, tat alarak, sıkıntılar içerisinden geçiyor olsa bile dimdik durmasını bilir, ayakta kalmasını bilir, sabırla değerli kardeşler gözlerini onu kurtaran Rab'be odaklı bir şekilde atarak yola devam edebilir. O yüzden bizler de geçip gidici şeylere değil, kalıcı olana sarılmak zorundayız. Ne diyordu anahtar ayetimiz? Şöyle diyordu değil mi? 17. ayet. Yani 1. Yuhanna Mektubu 2. bölüm 17. ayet. Dünya ve dünyasal tutkular geçer. Ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar. Evet. Demek ki dünyaya olan bağlılık bir şekilde Rab Tanrı'ya sırt çevirmektir. Bakın değerli kardeşler, sevgi güzeldir ama Tanrı'nın nefret ettiği bir sevgi vardır. O da dünyaya olan sevgidir. Tanrı dünyaya olan sevgiden nefret eder. Onun için Yakup bize bu gerçeği net bir şekilde önümüze koyar. 4. bölümde, 4. ayetin 2. kısmında. Dünyayla dost olmak isteyen, dost olmak nedir? O istek ve arzular doğrultusunda adımlarını açan, o ona bağlı bir şekilde yaşamaya çalışan, kendini diyor Tanrı'ya düşman eder değerli kardeşler. Neden? Çünkü içinde yaşadığımız bu dünya Rabbi, Rab Tanrı'yı çağırmaya gelmiştir. Yapılması gereken nedir? O zaman Rab Tanrı'ya bağlı ve onun isteğini yerine getirme gayreti içerisinde olarak, yani yüzümüz Rab Tanrı'ya dönük ama sırtımız da dünyaya dönük olması lazım. Sırt dünyaya dönük ama yüzümüz de Rab Tanrı'ya dönük bir şekilde değerli kardeşler adımlarımızı atmamız gerekiyor. Neden? Çünkü bizler Rabbimizin çarmıhta ölmesiyle bizler de onda öldük. Yani eski hayatımıza öldük. O zaman buradaki değerler doğrultusunda yaşamamız mümkün değil. Değerli kardeşler. Evet, bu dünyada yaşıyoruz. Adımlarımız bu dünyada. Ama gözlerimiz o göksel değerlere odaklı olması lazım. Haberci Pavlos'un Kolosalara 3. bölüm 3. ayette önümüze koyduğu gibi. Çünkü siz öldünüz diyor 3.3'te. Çünkü siz öldünüz. Yaşamınız, demek ki imanla sahip olduğumuz o sonsuz yaşam ne diyor? Tanrı'da saklıdır. Amin. Evet. Rab Tanrı bize sözüyle bu gerçeği aktarıyor. Ayaklar yerde ama yürek ve gözler göksel vatana, yani göksel değerlere, o güzel sahip olacağımız, Rab'le birlikte yaşayacağımız, sonsuza dek yaşayacağımız o güzel değerlere odaklı ve onun isteğini yapma gayreti içerisinde. Amin.